Demokan Atasoy'dan İnsan Ne İster? Birinin bana sarılmasının verdiği haz inanılmaz. Sarıldıklarının ben olmadığını bilsem de. Ama ben kimim ki bunu tartışacak? Bir battaniyenin fikir yürüttüğünü duyan olmuş mudur ki? Ya da bir kalorifer peteğini. Merhaba, ben battaniyeniz ve bana sarıldığınız için çok mutluyum dediğini duydunuz mu hiç? Bir şeyin. Evet, öyle garip garip bakmayın. Belki konuşuyorum, hatta düşünüyorum ama bugün artık yokum. Aslında bu ufaklığın sıkı, korkusuz, stressiz sarılışı hoşuma gitmiyor dersem yalan olur. Varmış gibi yapıyorum. Zihnimde yankılanan ve kesinlikle bana ait olamayacak kadar karmaşık bu lakırdı. Ah, tüm bu huzursuz düşünceleri aklıma sokan o masalcı. Sakin olmalıyım. Benim de faydama bu. Karnım doyuyor. Ayrıca sadece o değil, ben de ısınıyorum. Bir aile, bir adam, bir kadın. Birisini bulamayan diğerlerini düşününce vücuduma sarmalanmış kollar daha bir sıcak geliyor. Suçluluk duyuyorum biraz. Ne kadar iri yarı kanlı canlıysan o kadar şanslısın tabii. Bu sağlam yapımı kazanabilmek için yaptıklarımdan gurur duyduğumu söyleyemem ama yaşamak için yapmam gerekeni yaptım. Bunu daha fazla düşünmek istemiyorum. Ensemde sırtıma dayanmış çocuğun uzun saçlarına veriyorum dikkatimi. Kaşındırıyor ama yapabileceğim fazla bir şey yok. Üstümde bir çatı, sırtımda bana sarılmış bir vücut, ufak da olsa daha ne isterim? İki yetişkinin arasında olmayı tercih ederdim tabii. Karnım donmak üzere. Ama buna da şükür. Zaten iki kişinin arası sadece rüyalarımda görebileceğim bir lüks. Şaşırmayın. Buna sahip olan bir genç tanıyor. Kokusunu aynı odaya girdiğinizde alabilirdiniz. Oh! Masallardaki bir çiçek bahçesi gibi kokardı. Bir çocuğa ya da herhangi birine harcanamayacak kadar değerli bir parçaydı. Ona uygun fiyat biçmelerini, doğru kişileri seçmelerini beklediğim o iki gün... Hayali bile içimi ısıtıyor. Aynı odada koyun koyuna. Düşününce satışa çıkmadan önce geçirdiğim o günler, tüm açlık ve pisliğe rağmen... Sanırım en güzel günlerimdi. Oradan kurtulmak istediğimi düşünüyorum da. Tepeleme vücut. Daha ne isterim? Sıcaktı en azından. Şimdi burnum, kollarım, göbeğim kahretsin. Göz kapaklarım bile donmak üzere. Ama sırtıma oğlummuşçasına sarılmış tanımadığım velet huzurlu sıcak bir uyku çekmekte. Ne yapalım? İşimiz bu. Aslında düşününce çocuklar en iyisi. Belki uyuyabilecek kadar ısınamıyorsun ama huzurlu bir gece oluyor. Adamlar bir derece. Böyle diyorum çünkü birkaç kişinin anlattığı o garip heriflere ben hiç denk gelmedim. Ama beni en çok kadınlar zorluyor. Yıllarca süren tüm o salamura vücut egzersizlerine rağmen bir kadın bana sarıldığında... Nasıl söylesem içim bir garip oluyor. Ayrıca neredeyse hiçbiri öyle çocuklar gibi masumca sarılıp uyumuyor. Bazı ihtiyaçları var, bunu anlıyorum tabii. Bizim gibilerden başka o ihtiyaçları giderecek kimse de yok. Kontrol altındayız, risksiziz. Elim kolum bağlı tabi tutulduğum muameleye dayanacak gücü nereden bulduğumu bir ben bilirim. Rabıta kanunları çıkalı beri kaç yıl oldu emin değilim. Ya da kısırlaştırma. Ondan önce nasıldı bilemem. Sadece anlatılanlar var. Isı toplama merkezinde kulaktan kulağa gezenler. Ben çoğuna inanmasam da anlatılanlar gerçekten kanunların çıkmasına sebep olabilecek kadar garip ve iğrenç hikayeler. Benden öncekileri pek düşünmemeye çalışıyorum. Benden sonrası da öyle bir şey olmayacak zaten. İlk ısıtıcılar şeyde çıktı. Aslında zamanın izini tutmayı uzun süre önce bıraktım. O yüzden kesin tarihleri bilemeyeceğim ama benden önceki kuşakta çıktı diyebilirim. Evet, bu doğru. Babam da bir ısıtıcıydı. O zamanlar kanunlar çok daha gevşekti tabii. ne vatandaşların ne de bizlerin nüfusu bugünkü gibi takip altındaydı. Ama bir ısıtıcının çocuğu ancak ısıtıcı olabilirdi. Kimden olursa olsun. Bu kural ilk günden beri değişmemiş. Isı toplama merkezleri aslında sanılanın aksine iğrenç yerler değil. Harika birer eğitim merkezi. Eğer dinleyecek kadar sabrın ve bir gün, belki bir gün bir ailenin devamlı ısıtıcısı olma hayalin varsa. Ah, tüm ısıtma merkezlerindeki en ütopik hayaldir bu. Tek bir bireyin, hatta ailenin malı olmak. Babamla aynı merkezde bulunduğumuz şanslı günlerimizde bir aile sahibi olmak derdi babam buna. Sahip olma terimi bana hiçbir şey ifade etmese de aklıma yerleşmiş en çılgın hayalimdir bu. Aile ısıtıcısı fikri bile kemiklerime işliyor. İçten kahkahalarla gülmüştü çok yaşlı bir ısıtıcı bir gün bu hayalimi ona anlattığımda, sessiz bir gecede orta kapasiteli bir ısı toplama merkezinde. O içten kahkahası bitip uykusu bölünen birkaç serseme ağızlarının payını verdikten sonra sakinleşip en sınırsız hayallerimde bile göremeyeceğim şeyler anlatmıştı bana. Toplum, sosyal yapı gibi anlamsız lakırdılar sayıklayıp ailenin binlerce katı büyüklüğünde yapılanmalardan bahsetmişti o gece. Hiç unutmam, millet diye bir kelime uydurmuş ve onun üzerine çılgınca bir hikaye anlatmıştı. Anlattığına göre ısıtıcılar kurumsallaştığından beri 50 yıl ya olmuş ya olmamıştı. Tümümüzün aynı kökten, milletten geldiğini söylemişti. Ne kadar çılgınca olursa olsun harika bir masal olduğunu söylemeliyim. Yaşlı adamın hakkını yiyemem. Yeryüzünün kağıt üzerinde sınırlara bölündüğü garip bir çağdan bahsetmişti. Biz ısıtıcıların birliğe girme çabalarımızı uzun uzadıya anlatmıştı. Birlik de neyse. Tüm bu olaylar başlayalı bir yüzyıl olmuştur herhalde demişti. Yaşlılıktan titrek fakat güven dolu sesiyle. Millet olarak ısıtıcılardan millet diye bahsetmeyi tercih ediyordu. Bu birliğe girmek için yıllar boyu uğraşmışız dediğine göre. Büyükler, her kimse, ekonomi için her neyse önemli ve gerekli olduğunu söylermiş bu birleşmenin. Tabii sonu hazırlayanın da bu ekonomi denen lanet olduğunu tekrar eder dururdu. Ah, ütopya derdi. Söyledikleri arasında en keyif aldığım lakırdı da buydu. Ütopya. Ah, ütopya. Neyse, adının tarihe gömüldüğü, onun bile artık hatırlayamadığı milletimiz bu birliğe girmek için yıllarını harcamış. Kesin olmak gerekirse tam 73 yıl uğraşmış durmuş. Ekonomi için sonu hazırlayan da bu ekonomi denen lanetti demişti her 3-5 cümlesinin ardından. Sonunda birliğe dahil olduğumuz günün bir şölen olduğundan bahsetmişti. Hani iyi niyetli ya da zengin bir bireye denk gelirsin ve sana yiyecek ekstra bir şeyler verir bazen. İşte şölen öyle bir şeydir demişti yorgun yüzüyle bana gülümseyip kırışıklıklarına kırışık katarken. Kağıt üstündeki sınırlar gevşemiş, birkaç yıl içinde tüm bir millet birliğin bölgesine doluşmuş dediğine göre. Birlik sınırlarında nüfus bugünkü kadar olmasa da kontrol altındaymış o zamanlar. Oysa bizler tüm o 73 yıl boyunca umursamazca artmışız. Yaklaşık 250 milyon kişilik bir kalabalık birliğe doluşuverdik demişti. Milyon mu? Bu adam çıldırmış olmalı diye düşünmüştüm. Ama birlik bunu sorun etmemiş. Geleceklerini günü gününe, hatta saati saatine hesaplayabilecek teknolojileri sayesinde her şey tıkırında gidiyormuş. Tam da ihtiyacı olan şeymiş kısır toplumlarının bu yeni kan. Hepimizin işleri hazırmış. Herkes çalışıyor, kazanıyor, aileler kuruyormuş. Birlikte mutluymuş. Kendi insanları bizler sayesinde zahmetsiz bir hayat sürmeye başlamış. Tam bir mükemmel düzen kurulmuş dünya üzerinde. Herkesin mutlu olduğu bir düzen. Ama tabiat o kadar da mutlu değilmiş. İnsanlar kendi mutluluklarını sağlamaya çalışırken fütursuzca ihmal etmişler onu. İlk soğuklar vurduğunda çok da önemsememiş birlik. Zaten önemsemiş olsalar bile yapabilecekleri bir şey yoktu. Çok geç kalmışlardı, demişti yaşlı adam. Tüm hesap kitapları kendi mutluluklarına yönelmişken hesaplanamaz olanı göz ardı etmişlerdi. Talih, demişti dökülmüş dişlerinin çarpıttığı gülümsemesiyle. Talihin dönmesini hiç hesaba katmamışlardı. Atmosferdeki beklenmedik değişimlere, onlara hiç bulaşmayacağından emin oldukları savaş laneti de eklenmiş, mükemmel düzenleri, ekonomileri alt üst olmuştu.
Kan oluk oluk akmış, milletler, insan gücü neredeyse hiç kimse kalmayıncaya dek savaşa harcanmıştı, demişti.
İnsanlar arasındaki savaş, ortada savaşacak bir şey kalmayıncaya kadar sürmüş ve ister istemez bitmişti. Çünkü artık karşılarında çok daha güçlü bir düşman vardı. Doğa acımasız bir ölüm makinesi gibi dikilmişti tepelerine, insanlığın tepesine. Savaş sırasında tüm güç kaynaklarını yok etmiş, bu güç kaynaklarının kökeni eğitimli nüfusu diğerleriyle beraber heba etmişlerdi. Kendilerine geldiklerinde ne birlik ne de toplum kalmıştı. Bir tarafta yıllardır çalışmış, savaşmış, güçlü ve dayanıklı ama itaat etmekten ötesini bilmeyen bir kalabalık. Diğer tarafta onları yıllarca oturdukları yerden yönetmiş, zayıf bünyeli, dayanıksız korunak sahipleri kalmıştı.
Güç kaynakları kalmadığı ve hava hiç olmadığı kadar soğuduğu için her biri en az bir diğeri kadar üşüyen bir grup zavallı, demişti yaşlı masalcı. İşte biz ısıtıcılar, dayanıklı ve güçlü bir milletin tohumları olan bizler böyle ortaya çıktık.
Adamın anlattığına göre korunaklar yöneticileri dışarıdaki soğuklardan koruyamadığı için bizleri korunaklarına almaya başlamışlar. Çünkü ısınabilmek için ihtiyaç duyulan tek enerji kaynağı bu bir deri bir kemik vücutlarımız kalmış.
Sırıtıp kendi adına konuş, demiştim. Tabii birçok sorunu da beraberinde getirmiş bu birlikte yaşam koşulları.
Sonunda kaynakları elinde bulunduranlar düzeni sağlayıp kanunları yazmışlar. Isı toplama merkezlerini oluşturup biz ısıtıcıları bir araya toplamışlar. Önceleri eğitmeye çalışsalar da bu bünyesi güçlü ama zekası kıt vücutlar ısıtmak için girdikleri korunaklarda birçok soruna sebep olmuşlar. Anlatılmaz olaylar yaşanmış. Ölümler. Sonunda kısırlaştırmadan tut, rabıta kanunlarına dek bugün bildiğimiz uygar kanunlara ulaşılmış. Yüzünde anlam veremediğim bir sırıtışla bugünlerin popüler kelimesi uygarlığın aslında o eski çağlardan kalma bir miras olduğunu sayıklamıştı adam hikayesinin bir yerinde. Karın tokluğuna kendine sarılıp ısıtabileceği bir aileden çok farklı ve çok da büyük hayallere sahip bir milletin çocukları olduğumuzu söylemişti adam. Bunu söylediğimde neden bilmem içimde bir şeyler acımıştı. Sızım sızım sızlamıştı böğrüm. Kapının yavaşça açıldığını duyduğumda sırtımda küçüğün zayıf ısısıyla yattığım yerde burnum donmak üzereyken düşüncelerim bölündü. Kıpırdayamadığım için kimin geldiğini göremiyordum. Bizleri özellikle çocukların yanına verirken bağlayıcılar ayrı bir özenle çalışırdı. Ağzımda ses etmememi sağlayan geniş tıkacım vücudumda tek bir kasımı bile kıpırdatamayacak şekilde bağlanmıştı. Gözlerimi merakla sağa sola devirip gelenin kim olduğunu anlamaya çalıştım. Derken görüş alanıma ağır ama emin adımlarıyla anne girdi. Anneler en saygı duyulanlardı. Türün devamlılığını sağlarlardı. Kadın diye düşündüm ve içim bir garip oldu yine. Telaşsız ve rahat tavırlarla üzerindeki kat kat korumaları çıkartan anne, çocuğu uyandırmamak için olabildiğince sessiz olmaya çalışıyordu bir yandan da. Tüm koruyucu kıyafetler çıktığında çıplak, etkileyici vücuduyla karşımda dikilen anneye saygıyla baktım. İçimdeki öyle bir saygıydı ki tüm vücudum açıkta kalmış gibi titredi ve bacak aramdaki bağlarım gözlerimden yaşlar akıtacak kadar canımı yaktı. Anne
acele etmeden fakat hızlı adımlarla yatağın koruma kılıfını sıyırıp içine girdi. Bilek bağlarımdan tutup kaldırdıktan sonra kollarımı boynunun çevresinden geçirirken buz gibi vücudunu çıplak tenime yasladı. İkimiz de aynı anda ürperdik. Sırtıma yaslı çocuk bir an için huzursuzca kıpırdandı ama uyanmadı. Vücudunun mümkün olan her noktasını bana yaslamış, birbirine sıkıca bağlı avuçlarımı buzdan çubuklara dönmüş narin parmakları arasında tutan anne sırtını geniş göğsüme iyice yerleştirdi. Bir süre sonra az da olsa ısınmaya başlamıştık. Bir elinin yavaşça bacak aramdaki bağlara gittiğini hissettim. Yüzümde ağzımdaki tıkaca rağmen istemsizce oluşan garip bir sırıtışla yaşlı masalcıyı düşündüm.
Tok bir karın ve 36,5 derecelik sıcak bir gece. Hayal gücünün ulaşabileceği en üst sınır işte bu. Topu topu 36,5 derecelik mutlu bir gelecek umudu, demişti
o çarpık gülümsemesiyle. Ne komik adamdı. Zaten bir insan daha başka ne ister ki?